Demian, Hermann Hesse. Üçüncü kaset, birinci yüz. Gece Demian'ı ve Arma'yı gördüm düşümde. Arma sürekli değişmiş, değişik görüntülere bürünmüştü. Demian'ın elindeydi. Kimi zaman küçük ve griydi. Kimi zaman kocaman ve çok renkli. Demian öyle ya da böyle Arma'nın hep aynı ve tek nesne olduğunu açıkladı. Ama sonunda onu yemeye zorladı beni. Ben Arma'yı yutar yutmaz Arma'daki kuşun canlanıp dirildiğini, tüm bedenimi doldurarak içten içe beni yiyip yutmaya koyulduğunu büyük bir dehşetle fark ettim. Bir ölüm korkusuyla dolup taşarak gözlerimi açtım. Fırlayıp kalktım yataktan. Uyanmıştım. Gecenin bir yarısıydı. Odadan içeri yağan yağmurun sesi geldi kulağıma. Pencereyi kapamak üzere doğruldum. O sırada yerde duran parlak bir şeyin üzerine bastım kazara. Sabahleyin baktım, benim çizdiğim portreydi bu. Yağmurdan ıslanan zeminin üzerinde duruyordu. Yer yer şişip kabarmıştı. Düzleyip açarak kurusun diye bir kağıdın içine sünger kağıtlarının arasına yerleştirdim. Ertesi gün kitabı açtığımda da kuruduğunu gördüm. Ama değişmişti resim. Kırmızı ağız sararıp solmuş ve biraz küçülmüştü. Bu durumuyla tıpkı Demian'ın ağzına benziyordu. Bunun üzerine yeni bir kağıt alıp Arma'daki kuşu çizmeye koyuldum. Kuşun gerçek görünümü pek çıkarılacak gibi değildi. İstenildiği kadar yakından bakılsın, kimi ayrıntılar doğru dürüst seçilemiyordu. Çünkü eskiydi Arma ve üzerinden pek çok kez boya geçilmişti. Kuş bir nesnenin üzerinde duruyor ya da tünüyordu. Belki bir çiçek, belki bir yuvaydı bu. Belki de bir ağacın doruğuydu. Bunu dert etmedim kendime. Açık seçik kafamda canlandırabildiğim bölümlerle işe koyuldum. Nedeni belirsiz bir gereksinimden yola koyularak hemen parlak renklerle çalışmaya başladım. Kuşun kafası benim resimde altın sarısına boyandı. Aklıma estikçe resim üzerindeki çalışmamı sürdürdüm ve birkaç gün içinde tümüyle yapıp çıkardım resmi. Yırtıcı bir kuşa benzemiş, sivri ve pervasız bir atmaca başıyla donatılmıştı. Vücudunun yarısı karanlık bir yer küresinin içindeydi. Sanki devciliğin bir yumurtaya benzeyen bir küreden sıyrılıp çıkmaya savaşıyordu. Geri planda ise mavi bir gökyüzü seçilmekteydi. Uzun uzun resmi incelerken içimde giderek öyle bir duygu uyandı ki bu kuş benim düşümde gördüğüm Arma'nın ta kendisidir. Adresini bilsem bile Demian'a mektup yazmam düşünülemezdi. Ama o zamanlar tüm eylemlerimin çıkış noktasını oluşturan aynı düşsüz sezgiyle karar verdim. Atmaca resmini kendisine yollayacaktım. Eline geçsin ya da geçmesin yapacaktım bunu. Resmin üzerine herhangi bir not düşmedim. Adımı bile yazmadım. Kenarlarını özenle kesip büyük bir zarfın içine yerleştirdim. Üzerine dostumun eski adresini çiziktirip yolladım. Yakında beni bir sınav bekliyordu. Derslerime her zamankinden çok çalışmak zorundaydım. Öğretmenler o rezil hal ve gidişimi değiştirdiğime bakarak bu kez de beni lütfen affetmişlerdi. Hani şimdi de iyi bir öğrenci sayılmazdım ama daha 6 ay önce okuldan kovularak cezalandırılmama ramak kaldığını söyleseler buna ne ben ne bir başkası inanırdı şimdi. Babamın bana yine yazmaya başladığı mektuplarda eskisi gibi bir hava esiyordu. Suçlamalar ve gözdağı vermeler sona ermişti. Ama bendeki değişikliğin nedenleri konusunda ne ona ne de bir başkasına açıklamalarda bulunma gereğini duyuyordum. Söz konusu değişikliğin anne babamla öğretmenlerimin isteklerine uygun düşmesi bir rastlantıydı. Bu değişiklik beni başkalarına yakınlaştırmamış, kimseye yakınlaştırmamış, beni yalnızlığa sürüklemişti sadece. Amaçladığı bir hedefi vardı. Belki Demian'a, belki uzak bir yazgıya yönelikti. Ne olduğunu ben de bilmiyordum. Çünkü değişim sürecinin tam orta yerinde bulunuyordum. Bu süreç Beatrice ile başlamıştı. Ama yaptığım resimler ve kafamda Demian'ı konu alan düşüncelerle bir süredir öylesine gerçek dışı bir dünya yaşıyordum ki kız tümüyle hayalimden ve aklımdan çıkıp gitmişti. Kimseye düşlerim, beklentilerim ve içimdeki değişiklikle ilgili bir şey söyleyecek durumda değildim. İstesem de yapamazdım bunu. Hem böyle bir şeyi nasıl isteyebilirdim? 5. Bölüm. Kuş yumurtadan çıkmaya savaşıyor. Resmini yaptığım düş kuşum yola düzülmüştü ve dostumu arıyordu. Alabildiğine şaşılacak yoldan bir yanıt geçti elime. İki ders arasındaki teneffüsten sınıfa dönüp oturduğum sıraya yönelince Kitabımın arasına sokulmuş bir kağıt parçası buldum. Ders sırasında birbirlerine bir haber iletecekleri zaman sınıftaki arkadaşların yaptıkları gibi katlanıp bükülmüştü. Yalnız beni şaşırtan bu notu kitabın arasına kimin koymuş olabileceğiydi. Çünkü sınıftaki arkadaşların hiçbiriyle bu yoldan haberleştiğim yoktu. Notun bir öğrenci muzipliğine çağrı niteliği taşıdığını düşündüm. Nasıl olsa tasarlanan muzipliğe katılmayacaktım ben. Dolayısıyla notu alıp okumadan kitabın baş tarafına koydum. Ne var ki ders sırasında kazara yine elime geçti. Kağıt parçasıyla oynadım bir süre. Sonra belli bir amaç gütmeden açıp önüme yaydım. Üzerine birkaç bir şey çiziktirilmişti. Bir göz attım sözcüklere. Bir tanesine takıldım. İrkildim ansızın. Sözcüğü okurken sanki dondurucu bir ayazla karşılaşan yüreğim üzülüp sıkışmıştı. Kuş yumurtadan çıkmaya savaşıyor. Yumurta dünyadır. Doğmak isteyen bir dünyayı yok etmek zorundadır. Kuş Tanrı'ya doğru uçuyor. Tanrı'nın adı Abrakas'tır. Eski kavimlerin papirüs ve ceylan derisi üzerine büyü ve sihirle ilgili olarak yazdıkları metinlerde sık sık karşılaşılan bir sözcük. Gnostizm'de ve gnostizm dışı bazı çerçevelerde büyü ve muska yapımında ilgili sözcükten yararlanılmıştır. Çevrenin notu. Bu satırları tekrar okuduktan sonra derin bir düşünceye daldım. Hiç kuşku yoktu. Demian'dan geliyordu yanıt. Benimle onun dışında kimin kuştan haberi olabilirdi? Gönderdiğim resmi almıştı. Resmi anlamış ve yorumu konusunda bana yardım etmek istiyordu. Peki ama bütün bu sözcükler arasında nasıl bir ilişki vardı? Sonra hepsinden çok kafamı bu kurcalıyordu. Abrakas ne demekti? Şimdiye kadar böyle bir sözcüğü ne bir yerde işitmiş ne okumuştum. Tanrı'nın adı Abrakas'tır. Ders sona erdi. Öğretmenin anlattıklarından hiçbiri kafama girmemişti. Derken öbür ders başladı. Öğleden önceki son dersti. Genç bir yardımcı öğretmen veriyordu dersi. Üniversiteyi yeni bitirmişti. Pek genç olması ve karşımızda kendisine yapmacık bir paye vererek kasılıp büyüklenmemesiyle sevgimizi kazanmıştı. Başımıza Dr. Fallon, Herodot'u okuyorduk. Okulda beni ilgilendiren topu topu birkaç dersten biriydi. Ama bu kez derste değildi aklım. Otomatik olarak kitabı açıp önüme koymuştum. Ama metnin çevirisini izlemiyor ve daldığım düşüncelerden kendimi kurtaramıyordum. Bu arada şunu da belirteyim ki, Demian'ın bana bir zamanlar din dersinde söylediklerinin ne kadar doğru şeyler sayılacağını pek çok kez kendim yaşayarak görmüştüm. İnsan bir şeyi yeterince güçlü biçimde istedi mi, istediği şey gerçekleşiyordu. Ders sırasında çok güçlü bir biçimde kendi düşüncelerimle oyalandım mı, öğretmenin beni rahat bırakacağından hiç kuşku duymazdım. Ne var ki insan dalgınsa ya da uyuklar gibiyse o zaman hemen dikiliverirdi karşısına. Bu benim de başıma gelmişti. Ama gerçekten düşünmek, gerçekten düşüncelerle dalmak insanı korurdu. Ayrıca gözlerimi ayırmadan bir şeyin üzerine bakmayı da denemiş ve yararını görmüştüm. Demian'la birlikteyken başaramamıştım bunu. Ama şimdi gözlerin belli bir noktaya dikilmesiyle ve düşüncelerle çok şey yapılabileceğini ikide bir seziyordum. O gün de sınıfta oturuyor, Herodot'un ve okulun çok uzağında bulunuyordum. Ama hiç beklemediğim bir anda öğretmenin sesi bir şimşek gibi çakarak bilincimden içeri girdi. Daldığım düşüncelerden korkuyla uyandım. Sesini duyuyordum öğretmenin. Burnumun ucuna dikiliyordu. Sanki adımı söylemiş gibiydi. Ama bana bakmıyordu. Rahat bir nefes aldım. Derken bir kez daha işittim aynı sesi. Öğretmen bağırarak Abrakas sözcüğünü söyledi. Baş tarafını kaçırdığım bir açıklamayla şöyle sürdürdü konuşmasını. İlk çağdaki mezheplerin ve gizemci toplulukların savundukları düşünceler, akılcı bir bakış açısından göründükleri kadar saf dil değildir. İlk çağ, bizimkisi gibi bir bilim anlayışından uzaktı. Buna karşılık, filozofik gizemci doğruları kendine uğraş alanı seçmişti. Ve bu uğraş çok gelişmiş düzeydeydi. Kısmen söz konusu uğraştan büyü ve sihir doğdu. Bu da kuşkusuz sık sık aldatmacalara ve suç oluşturan bir takım eylemlere itti insanları. Ne var ki, maji de soylu bir kaynaktan çıkıp gelmişti ve derin düşünceleri içeriyordu. Demin örnek diye verdiğim Abrakas öğretisi de böyleydi işte. Yunanca kökenli sihirli sözlerle ilişkili olarak geçer Abrakas sözcüğü. ve çok kez ilkel kabilelerde bugün bile rastlanan bir büyü şeytanının adı diye bilinir. Ama öyle anlaşılıyor ki Aprakas'ın daha da zengin bir anlamı var. Örneğin bunu görevi tanrısal ile şeytansal arasında simgesel bir bağlantı kurmak olan bir tanrının adı gibi düşünebiliriz. Ufak tefek ve pek bilgili biri olan öğretmen güzel güzel ve coşkuyla konuşmasını sürdürdü. Kendisini kimsenin öyle büyük bir dikkatle dinlediği yoktu. Aprakas ismi söz arasında bir daha geçmediğinden benim de dikkatim önceki gibi yine kendi içime yönelmişti. Tanrısal ile şeytansal arasında bağlantı kurmak sözü yankılanarak peşimden geldi. Bu sözleri çıkış noktası yapabilirdim kendime. Dostluğumuzun son döneminde Demian'la yaptığımız konuşmalardan buna aşinaydım. Demian'ın o zamanlar dediğine göre taptığımız bir tanrı vardı, var olmaya. Ama bu tanrı keyfi olarak ikiye bölünmüş dünyanın ancak bir yarısını temsil ediyordu. Ve resmen kabul edilip yasaklanmamış dünyaydı bu da. Ama işin doğrusu bütün dünyayı baş tacı etmekti. Dolayısıyla ya aynı zamanda şeytan da olan bir tanrı olmalı ya da tanrıya tapınmanın yanı sıra şeytana da tapınma ilkesi getirilmeliydi. Demek oluyor ki Aprakas hem tanrısallığı hem şeytansallığı kendisinde barındıran bir tanrıydı. Bir süre büyük bir çabayla ele geçirdiğim bu izin ardına düştüm. Ama bir ilerleme sağlayamadım. Bir yandan bütün bir kitaplığın altını üstüne getirip Aprakas ismini aradımsa da sonuç alamadım. Ne var ki varlığım bu tür dolaysız ve bilinçli bir arayışa şimdiye dek asla böyle bir güçle sarılmamıştı. Öyle bir arayış ki ilkin hep doğrular ele geçiriliyor ama sonradan bunlar insanın elinde taş parçalarına dönüşüyordu. Bir süre alabildiğine yoğun olarak kafamı kurcalayan Beatrice'in hayali bundan böyle giderek belleğimin derinliklerine gömülmüş, daha doğrusu yavaş yavaş benden koparak ufka doğru yaklaşıp daha bir gölgemsi, uzak ve soluk nitelik kazanmış, artık ruhum için yetersiz duruma gelmişti. Bir uyur gezer gibi içimde taşıya durduğum o dışa kapalı varlıkta bundan böyle yeni bir oluşum süreci başlamıştı. İçimde bir yaşam özlemi, daha doğrusu bir sevi özlemi çiçekleniyor ve Beatrice'i gönlümde yaşatarak bir süre etkisiz kılabildiğim cinsel dürtü benden yeni görüntüler ve hedefler istiyordu. Henüz bir esenliğe kavuşamamıştım. Özlem duygularımı yanıltıp arkadaşlarımın mutluluk bekledikleri kızlardan bir şey ummak her zamankinden de olanaksızdı benim için. Yine sık sık düş görmeye başlamıştım. Hem de gündüzleri daha çok görüyordum. Düşünceler, görüntüler ve istekler ruhumun derinliklerinden kopup geliyor, beni dış dünyadan çekip alıyordu. Öyle ki bu görüntü düş ya da gölgelerle çevremle olduğundan daha gerçek ve canlı bir ilişki içinde düşüp kalkıyordum. Dönüp dolaşıp karşıma çıkan belli bir düş ya da hayal oyunu vardı ki giderek benim için büyük bir önem kazandı. Yaşamımın en nazik ve bana en çok zararı dokunan bu düşü aşağı yukarı şöyleydi. Baba evine dönüyorum. Kapının üstüne yerleştirilmiş armadaki kuş, mavi zemin üzerinde sarı sarı ışıldıyor. Beni karşılamaya annem çıkıyor. İçeri girip kendisini kucaklamaya kalkınca, bakıyorum karşımdaki annem değil. O zamana kadar hiç görmediğim biri. İri yarı, güçlü kuvvetli biri. Demian'a ve yaptığım resimdeki yüzün sahibine benziyor. Ama yine de başka biri. O heybetli vücut yapısına karşın, bayağı kadınsı bir görünümü var. Bu kimse tutup kendine çekiyor beni. Derin bir sevgiyle kucaklıyor. Bir ürperti sarıyor her yanımı. Ruhumda haz ve dehşetin birbirine karıştığı bir duygu beliriyor. Kucaklaşma Tanrı'ya bir tapınma olduğu kadar bir suç. Anneme aşırı bir anımsama, dostum Demian'a aşırı bir anımsama. Beni kucaklayan kişi de hortlayıp adeta karşıma çıkmıştı. Kucaklama her türlü saygılı yaklaşımdan kaçırıyor kendisini. Ama yine de mutluluk bağışlıyordu. Bu düşten sık sık bir mutluluk duygusuyla uyanıyor, bir ölüm korkusuyla ve sanki müthiş bir günah işlemişim gibi vicdan azabıyla gözlerimi açıyordum. Bu pek içsel görüntüyle aranması gereken Tanrı'ya ilişkin dışarıdan verilen işaret arasında ancak yavaş yavaş ve farkına varılmaksızın bir ilişki kurulup çıktı ortaya. Ama ilişki kısa sürede sıkı ve deruni bir nitelik kazandı. Derken sözüne ettiğim düşte özellikle Aprakas'a yönelmiş olduğumu hissetmeye başladım. haz ve dehşet, erkek ve kadın, alabildiğine kutsal ile alabildiğine iğrenç iç içe geçmişti. Derin bir suçluluk duygusu, ince ve narin bir masumiyetin içinden göz kırpıyordu. Benim sevi düşümdeki görüntü böyleydi işte. Ve yine böyleydi Abrakas. Sevgi, başlangıçta ürkek bir duyguyla algıladığım gibi, hayvansı ve karanlık bir içgüdü değildi. Beatrice'in resmi karşısında açığa vurduğum o saflık ve ruhanilik taşan tapınma da değildi. Her ikisiydi bunların. Her ikisi, her ikisinden de fazla bir şey. Aynı vücutta hem melek, hem iblis, hem erkek, hem dişi, hem insan, hem hayvan, hem alabildiğine iyi, hem son derece kötü. Bunu yaşamaya da yükümlü kılınmıştım ben. Bunu tatmak yazgım olarak belirlenmişti. Söz konusu yazgıya karşı özlem duyuyor, aynı zamanda ondan korkuyordum. Ama ortada duruyordu yazgı. Başımın üstünde dolanıyordu. Bir sonraki ilkbahar liseyi bitirecek ve üniversiteye gidecektim. Ama nerede, ne okuyacağımı bilmiyordum henüz. Dudağımın üzerinde küçük bir bıyık belirmişti. Büyüyüp yetişkin bir insan olmuştum artık. Ama yine de katıksız bir çaresizlik içindeydim. Belli bir amaçtan yoksundum. Kesin olan bir tek şey vardı. İçimdeki ses, içimdeki düşsü görüntü. Kendimi körü körüne bu sesin, bu görüntünün yol göstericiliğine bırakmam gerektiğini hissediyordum. Aklımı kaçırmış olmayayım diye düşünüyordum sık sık. Kim bilir, belki de başka insanlar gibi değildim. Ama başkalarının yaptığını ben de yapabilirdim. Biraz çaba ve biraz zahmet. Elimden gelirdi hepsi. Onlar gibi Eflatun'u okuyabilir, trigonometri problemlerini çözebilir ya da kimyasal analizlerin nasıl yapıldığına başkaları gibi akıl erdirebilirdim. Üstesinden gelemeyeceğim tek şey vardı. Karanlıklarda saklı yatan amacı içimden çekip çıkararak başkaları gibi karşımda bir yere oturtmak. Başkaları avucunun içi gibi biliyordu hani. Profesör mü, yargıç mı, hekim mi ya da sanatçı mı olacaklarını biliyorlardı. Bunun ne kadar zaman alıp kendilerine ne yarar sağlayacağından haberleri vardı. Oysa böyle bir şey benden uzaktı. Belki ben de bir gün adı geçen mesleklerden birini edinecektim. Ama şimdiden nasıl bilebilirdim bunu? Belki henüz arayacak, aramalarımı sürdürecek. Daha yıllarca aramaktan geri kalmayacaktım. Belki yine de bir baltaya sap olamayacak, bir amaca ulaşamayacaktım. İçimden dışarı çıkmak isteyen bir şey vardı. Ben onu yaşamaya çalışıyordum yalnızca. Neden böylesine güçtü bu? Sık sık düşündeki o yaman sevgiliyi resme geçirmek istiyor ama bir türlü başaramıyordum. Başarsaydım resmi Demian'a yollayacaktım. Neredeydi Demian? Bilmiyordum. Bildiğim tek şey onunla aramda bir bağın varlığıydı. Kendisini bir daha ne zaman görecektim? Beatrice dönemine rastlayan haftalar ve aylardaki o güler yüzlü huzur çoktan uçup gitmişti. O zamanlar elime bir ada geçirmiş, dirlik düzenliğe kavuşmuş sanmıştım kendimi. Ama zaten hep böyle olmuştu. Daha belli bir duruma ısınmadan, bir düşün doğru dürüst tadını çıkarmadan, bu düş sararıp solmuş, bir anda silinip gitmişti. Ardından yakınıp sızlanmak boşunaydı. Şimdi ise dindirilmemiş bir isteğin, beni ikide bir düpedüz çileden çıkaran gerilim dolu bir bekleyişin ateşi içinde yaşıyordum. Düşteki sevgilimin hayalini sık sık alabildiğine belirgin biçimde, kendi elimi gördüğümden daha açık seçik karşımda görüyor, onunla konuşuyor, onun karşısında ağlıyor, ona lanetler yağdırıyordum. Ona anne diyor, gözümden yaşlar akarak önünde diz çöküyor, sevgili diyor, onu her dileği yerine getiren olgun öpücüğünü sezinliyor, ona şeytan, fahişe, vampir ve katil isimlerini veriyordum. Beni en nazlı sevi düşlerine, en bayağı rezilliklere çekip götürüyor, hiçbir şey yeterince iyi ve mükemmel, hiçbir şey yeterince kötü ve bayağı bulmuyordu. Bütün o kışı zor anlatabileceğim bir ruh fırtınası içinde geçirdim. Yalnızlığa hanedir alışmıştım, sıkmıyordu beni. Demian'la, atmacayla, yazgın ve sevgilim olan düşteki boylu poslu hayalle birlikte yaşıyordum. Yalnızlık içinde yaşamaya değerdi bu kadarı. Çünkü her şey büyük olana ve uzağa bakıyor, her şey Abrakas'ı gösteriyordu. Ama bu düşlerden hiçbirine, bu düşüncelerden hiçbirine söz geçiremiyordum. Hiçbirini çağıramıyor, hiçbirini dilediğim renklerle boyayamıyordum. Kendileri geliyor ve beni alıp götürüyorlardı. Onların bana hükmü geçiyor, onlar beni yaşıyordu. Dışa karşı kuşkusuz güvenlik altındaydım. İnsanlardan korkum yoktu. Okuldaki arkadaşlarım da öğrenmişti bunu. Bana içten içe gösterdikleri saygı karşısında genellikle gülümsemeden duramıyordum. İstesem çoğunun ne mal olduğunu pek güzel görebilir, böylelikle kendilerini bazen hayrete düşürebilirdim. Ne var ki böyle bir hevese seyrek kapılıyor ya da bu konuda hiç istek duymuyordum. Hep kendimle, hep kendi kendimle meşguldüm. Nihayet bir parça yaşamak, kendimden bir şeyler çıkarıp dünyaya buyur etmek, bu dünyayla ilişki kurmak ve bir savaşa tutuşmak için hepsinden güçlü bir özlem duyuyordum. Kentin sokaklarında koşturup durduğum ve huzursuzluktan gece yarılarına kadar eve dönmediğim kimi akşamlar öyle bir duyguya kapılıyordum ki sanki o anda, tam o anda sevgilim ileriden bana doğru gelecek, ilk köşe başında karşıma çıkacak, gözüme çarpan ilk pencereden bana seslenecekti. Bazen bütün bunlar bana dayanılmaz ölçüde acı veriyor, bir fırsatını bulup canıma kıymayı aklımdan geçiriyordum. Böyle zamanlarda kaçıp sığınabileceğim acayip bir barınak bulmuştum kendime. Hani nasıl derler? Bir rastlantı sonucu. Aslında böyle rastlantılar yoktur. Bir kimse mutlaka bir şeye gereksinim duyuyor da o şeyi ele geçiriyorsa bunu ona sağlayan rastlantı değildir. Kendisi kendi içindeki istek ve zorunluluk onu çekip ilgili nesneye götürmüştür. Kent içindeki gezip dolaşmalarım sırasında dış mahallelerin birindeki küçük bir kiliseden 2-3 kez ork müziği işitmiştim. Ama durmayıp yoluma devam etmiştim. Birinde kilisenin önünden geçiyordum ki yine aynı müziği işittim. Bahtan bir parça çalınıyordu. Kapıya yürüdüm ama kapı kapalıydı. Sokakta hemen kimseler yoktu. Kilisenin bitişiğindeki bir taşın üzerine çöktüm. Paltomun yakalarını kaldırıp çalınan parçayı dinlemeye koyuldum. Büyük denemese de iyi bir orktu ve harikulade bir çalınışı vardı. İstem ve ısrar taşan, başkalarına benzemeyen son derece kişisel bir üslubu içeriyor, bir dua gibi yankılanıyordu. İçimde öyle bir his uyanmıştı ki, sanki ork başında oturan kimse çaldığı müzikte bir hazinenin saklı yattığını biliyor, kendi hayatıymış gibi söz konusu hazineyi ele geçirmeye uğraşıyor, ona talip oluyor, onun kapısını aşındırıyordu. Teknik açıdan pek fazla anladığımı söyleyemem müzikten. Ama ruhun özellikle bu dışa vurumunu ta çocukluğumdan beri sezgisel yoldan kavramış ve müziği pek doğal bir nesne gibi içimde duymuşumdur. Ork başındaki adam bahtan sonra çağdaş bir şey çaldı. Reggae'den bir parça olabilirdi bu. Kilisenin içi neredeyse zifiri karanlıktı. Yalnızca bana en yakın pencereden çok sönük bir ışık sızıyordu dışarı. Müzik bitene kadar bekledim. Sonra bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladım. Derken orgu çalan kişi kapıdan çıktı. Genç biriydi ama yine de yaşça büyüktü benden. İri yapılı ve tıknazdı. Bir şeye içerlemiş gibi sert adımlarla seyirtip önümden geçti. O günden beri kimi akşam saatlerinde kilisenin önünde oturuyor ya da bir aşağı bir yukarı geziniyordum. Bir defasında kapıyı açık bulup girdim içeri. Yarım saat kadar biraz üşüyerek sıranın birinde oturdum. Orkçunun yarı buçuk gaz ışığında çaldıklarını dinledim. Müziğinde yalnız kendisini bulmakla kalmayıp çaldıkları arasında da bir akrabalık saptadım. Sanki gizli bir ilişki birbirine bağlıyordu çaldığı parçaları. Tümünde bir inanç, bir teslimiyet, bir dindarlık havası esiyordu. Ama kiliseye gidenlerin ve rahiplerin dindarlığından ayrı bir şeydi bu. Orta çağın haç yolcularında ve dilencilerinde rastlanan bir dindarlık, bütün mezheplerin ve dinlerin üstesindeki bir dünya görüşüne katıksız teslimiyeti içeren bir dindarlıktı. Bahtan önceki ustalar ve eski İtalyan müzisyenleri özenle çalınıp geçilmişti. Ve hepsi aynı şeyi söylüyor, hepsi orkçunun da ruhunda hissettiği şeyleri dile getiriyordu. Özlem, dünyaya alabildiğine içtenlikle kucak açış ve yine de dünyadan alabildiğine çılgınca bir ayrılış. İnsanın kendi karanlık ruhuna yakıp kavurucu bir tutkuyla kulak verişi. Teslimiyetteki esriklik ve harikuladeliğe karşı derin bir ilgi. Bir ara kiliseden çıkmış giderken gizlice peşine düştüm adamın. Kentin epey dışındaki küçük bir meyhaneden içeri girdi. Kendimi tutamayarak arkasından yürüdüm. Onu ilk kez burada açık seçik görebildim. Küçük salonun bir köşesinde meyhanecinin kendisine ayrılmış masada oturuyordu. Siyah keçe şapkası başındaydı. Bir şarap şişesi duruyordu önünde. Yüzü tahmin ettiğim gibiydi. Çirkin ve biraz vahşi. Arayış içinde ve katı. İnatçı ve istem dolu bir yüzdü. Oysa ağız çevresinde yumuşak ve çocuksu bir ifade seçiliyordu. Erkeksilik ve güçlülük gözlerde ve alında tümüyle aşağı vuruyordu kendisini. Yüzün alt bölümü ise narindi ve henüz bir olgunluk kazanmamıştı. Adeta denetim dışında kalıyordu ve biraz nazlı bir görünümü vardı. Alın ve bakışlarla adeta çelişki oluşturan çene, çocuksu bir ifadeyle kararsızlık içinde bekliyordu. Gurur ve düşmanlık dolu koyu kahverengi gözlerini sevmiştim. Suskun karşısına geçip oturdum. Meyhanede bizden başka kimse yoktu. Beni oradan kovup uzaklaştırmak ister gibi gözlerinden şimşekler çakarak kızgın kızgın baktı. Ama ben göğüsledim bu bakışları. Gözlerimi kendisinden ayırmadım. Sonunda ters ters homurdandı. Ne diye gözünüzü dikmiş, yiyecekmiş gibi bakıyorsunuz bana ha? Benden istediğiniz bir şey mi var? Hayır yok, dedim. Ama şimdiye kadar bana çok şey verdiniz. Kaşlarını çattı. Ya, müziğe aşık birisiniz galiba. Bana sorarsanız, iğrenç bir şey müziğe aşık olmak. Onun bu sözleri beni yıldırmadı. Sizi sık sık dinledim. Kentin dışındaki kilisede, dedim. Sizi rahatsız etmek gibi bir niyetim yok. Sizde belki aradığım bir şeyi bulurum diye düşünmüştüm. Olağanüstü bir şey. Ne olabilir bilmiyorum. Ama siz benim sözlerimi aldırmayın. Daha iyi. Ben nasıl olsa kilisede sizi dinleyebilirim. Kapıyı hep kaparım ben. Geçen gün unutmuştunuz ama. Ben de içeri girip oturdum. Başka zamanlar dışarıda kilisenin önünde dikilir ya da köşedeki taşın üzerinde oturup sizi dinlerim. Öyle mi? Bir dahaki sefer içeri girebilirsiniz. İçerisi daha sıcaktır. Kapıyı vurun yeter. Ama hızlı vurun. Sonra ben org çalarken de değil. Söyleyin bakalım şimdi. Bana ne diyecektiniz? Pek de gençsiniz. Bir öğrencisiniz sanırım. Liseye gidiyor olacaksınız. Belki de üniversiteye. Müzisyen misiniz? Hayır. Müzik dinlemeyi severim. Ama yalnız sizin çaldığınız gibisini. Tam anlamıyla müzik. Bir insanın cennet ve cehennemin kapılarını zorladığını sezdirecek bir müzik. Müzik pek hoşuma gidiyor. Nedeni de hemen hiç ahlakçılık taslamaması. Müzikten başka her şeyde ahlakçı bir taraf var. Ben de bu niteliği içermeyen bir şey arıyorum. Ahlakçı tutum şimdiye kadar acı çekmekten başka işime yaramadı benim. Söylemek istediğimi doğru dürüst dile getiremiyorum. Hem tanrı hem şeytan denilecek bir tanrının var olması gerektiğini düşünebiliyor musunuz? Zamanında böyle bir tanrı varmış işittiğime göre. Adam geniş şapkasını biraz arkaya itti. Başını sallayarak siyah saçlarını alnından uzaklaştırdı. Bu arada keskin bakışlarla beni süzdü ve yüzünü masanın üzerinden bana doğru eğdi. Sesini alçaltarak merakla sordu. Sözünü ettiğiniz bu tanrının adı ne? Ne yazık ki hemen hiçbir şey bilmiyorum kendisi hakkında. Bildiğim tek şey adının Abrakas olduğu. Adam sanki biri belli etmeden bizi dinleyebilirmiş gibi kuşkulu bakışlarını çevresinde gezdirdi. Sonra bana yaklaştı ve fısıldayarak dedi ki, "Beklemiştim zaten bunu. Kimsiniz?" "Bir lise öğrencisi." "Abrakası, nereden biliyorsunuz?" "Bir aslantı işte." Bunun üzerine yumruğunu masanın üzerine indirdi. Kadeh sallandı ve içindeki şarabın birazı masanın üzerine döküldü. "Rastlantıymış. Bırak saçma konuşmayı delikanlı. Rastlantıyla falan abrakas konusunda bir şey öğrenilmez. Anlaşıldı mı? Size onun hakkında daha çok bilgi vereceğim. Çünkü biraz bir şeyler biliyorum bu konuda." Sustu ve sandalyesini geriye çekti. Bir bekleyiş havası içinde kendisine bakmaya başladım. Derken suratını ekşitti. "Burada değil. Bir başka sefer. Alın yiyin şunları." Üzerinden çıkarmadığı paltosunun cebinden birkaç kestane alıp önüme attı. Bir şey söylemeden kestaneleri yemeye başladım. Pek memnun olmuştum. Bir süre sonra, "Söyleyin hadi," diye fısıldadı. "Nereden biliyorsunuz abrakası?" Duraksamadan anlattım hepsini. Yalnızlık ve çaresizlik içindeydim. Derken geçmiş yıllardan bir dost geldi aklıma. Çok şey bildiğini zannettiğim bir dost. Bir resim yapmıştım. Dünya küresinden sıyrılıp çıkmaya çalışan bir kuşun resmi. Bunu tutup kendisine yolladım. Bir süre sonra böyle bir şeye artık pek ihtimal vermiyordum ki bir kağıt parçası geçti elime. Üzerinde şunlar yazılıydı. Kuş yumurtadan çıkmaya savaşıyor. Yumurta dünyadır. Kuş uçup Tanrı'ya gidiyor. Tanrı abrakastır. Bir şey demedi. Kestanelerimizi soyup şarapla yedik. Bir şarap daha söyleyelim mi? Diye sordu. Teşekkür ederim. İçkiyle pek başım hoş değildi. Biraz düş kırıklığına uğramış gibiydi. Güldü. Siz bilirsiniz. Benim bu konudaki tutumum sizinkinden farklı. Ben daha burada kalacağım. Siz gidin artık. Bir dahaki sefer ork müziğinden sonra kiliseden çıkıp birlikte yürüdük. Bu kez canı konuşmak istemiyordu. Beni eski bir sokaktaki eski ve görkemli bir evin merdivenlerinden çıkararak biraz kasvetli, bakımsız ve geniş bir odadan içeri soktu. Odada piyano dışında müziği anımsatan hiçbir şey yoktu. Öte yandan büyük bir kitaplık ve çalışma masası odayı bilgince bir havayla donatıyordu. Kaç kitabınız var? Dedim takdirli. Bu gördüklerinizden bir bölümü babamın kitaplığından. Babamların yanında kalıyorum. Evet delikanlı, babam ve annemle kalıyorum. Ama sizi onlarla tanıştıramayacağım. Arkadaşlarıma bu evde pek saygı göstermezler çünkü. Ben kayıp oğlum, anlıyor musunuz? Babam alabildiğine saygıdeğer biri. Bu kentin hatırı sayılır bir rahibi ve vaizidir. Hemen öğrenmemiz için şunu söyleyeyim ki, ben de onun yetenekli ve kendisinden çok şey beklenebilecek efendi oğluydum. Gelin görün ki doğru yoldan çıktım bir bakıma, sapıttım. İlahiyat fakültesine gidiyordum. Bitirme sınavından kısa süre önce bu şerefli fakülteden ayrıldım. Ama kişisel inceleme ve araştırmalar bakımından doğrusu hala teolog sayılırım. İnsanların çeşitli zamanlarda kafalarından ne gibi tanrılar çıkarıp ortaya koydukları benim için hala son derece önemli ve ilginçtir. Ayrıca şu anda müzisyenim ve öyle görülüyor ki pek yakında küçük çapta bir orkçu olarak çalışmaya başlayacağım. O zaman yine kilisedeyim demektir. Kitapların sırtlarında gezdirdim gözlerimi. Küçük masa lambasının sönük ışığında seçebildiğim kadarıyla Yunanca, İtalyanca ve İbranice isimler gördüm. Bu arada dostum karanlıkta duvar dibine uzanmış bir şeylerle uğraşıyordu. Az sonra gelin dedi. Şimdi sizinle biraz felsefe araştırması yapalım. Yani çenemizi tutup konuşmadan yüzü koyun yere yatalım ve düşüncelere dalalım. Bir kibrit çakarak yere uzandı. Uzandığı şöminedeki kağıtları ve odunları tutuşturdu. Ansızın alevler yükseldi şöminenin içinde. Dostum ateşi büyük bir dikkatle karıştırmaya ve beslemeye koyuldu. Derken ben de onun yanına, iler tutar yeri kalmamış halının üzerine uzandım. Gözlerini ateşe dikmişti. Ateş beni de kendisine çekiyordu. Sanırım bir saat kadar hiçbir şey konuşmadan çıtırtıyla yanan odunların önünde yüzü koyun yattık. Odunların nasıl alevler çıkardığını, kaynayıp gürüldediğini, yıkılıp çöktüğünü, kıvrılıp büküldüğünü, çıtırtıyla sönüp çırpındığını, sonunda kendi içinde gömülmüş kor parçalarına dönüşüp düşüncelere daldığını izledik. Bir ara dostum, ateşe tapmak insanların icat ettiği en aptalca şey değildi, diye mırıldandı kendi kendine. Bunun dışında ikimizin de ağzından bir söz çıkmadı. Gözlerimi ateşe dikmiş, öylece bakıyordum. Düşlere ve sessizliğe dalmıştım. Dumanda çeşitli figürler ve külde çeşitli görüntüler algılıyordum. Bir ara irkildim. Dostum biraz reçine atmıştı ateşe. Ansızın ince uzun küçük bir alev yükseldi ve alevin içinde sarı başlı atmacayı gördüm. Şöminenin can çekişen ateşinde yanıp tutuşan altınsı iplikler bir araya gelerek ağlar yapıyor, harfler ve hayaller oluşuyor, çeşitli yüzleri, hayvanları, bitkileri, kurtları ve yılanları anımsatan figürler beliriyordu. Birden daldığım düşten uyanıp dostuma çevirdim başımı. Çenesini yumruklarına dayamıştı. Gözlerini dikmiş, kendini vererek ve ısrarla küllere bakıyordu. Artık gideyim ben, dedim usulca. O zaman durmayın, gidin, güle güle. Ayağa kalkmadı. Lamba sönmüştü. El yordamıyla güç bela zifiri karanlık odadan ve koridorlardan geçip merdivenlerden inerek bu lanetlenmiş eski evden dışarı attım kendimi. Sokakta durup başımı kaldırdım. Bir kez daha eve baktım. Pencerelerin hiçbirinde ışık yanmıyordu. Kapının önündeki gaz fenerinin aydınlığında pirinçten küçük bir tabelanın parıldadığını gördüm. Pistorius, baş rahip, yazısını okudum üzerinde. Ancak eve dönerek akşam yemeğini yiyip odamda bir başıma oturduğum zaman aklıma geldi. Dostumdan ne Aprakas ne de Pistorius'la ilgili bir şey işitmiştim. Zaten bütün konuştuklarımız 3-5 sözcüğü geçmemişti. Ancak kendisiyle evlerine gitmek, onunla beraber olmak pek sevindirmişti beni. Bir dahaki sefer bana eski ork müziğinden çok seçkin bir parça, Buxtehude'un bir paskaglyasını çalacağına söz vermişti. Ben farkına varmamıştım. Ama orkçu dostum Pistorius, kendisiyle kasvetli ve münzevi odasının döşemesinde şömine önünde yatarken bana ilk dersi vermişti. Ateşe bakmak iyi gelmişti bana. Her zaman içimde yaşatmama karşın asla doğru dürüst bir bakım ve özen göstermediğim eğilimleri güçlendirmiş ve doğrulamıştı. Giderek biraz algılamıştım bu durumu. Daha el kadar bir çocukken hep doğadaki acayip şekilleri seyretmek istemiş, gözlemleyerek değil de içerdikleri büyüye, konuştukları o karışık ve derin dili kendime vererek bunu yapmaya heveslenmiştim. Odunlaşmış uzun ağaç kökleri, kayalardaki taşlı damarlar, suda yüzen yağ lekeleri, camlardaki çatlaklar, bütün buna benzer nesneler zaman zaman hayli büyüleyici etki yapmıştı üzerimde. Özellikle su ve ateş, duman, bulutlar, toz, toprak ve hepsinden çok gözlerimi yumduğumda sanki gözlerimin önünde dönüp dolanıyormuş gibi algıladığım renkli benekler sözünü ettiğim nesneler arasındaydı. Pistorius'u ilk ziyaretimi izleyen günlerde bu durum aklıma geldi yeniden. Çünkü o zamandan beri içinde duyduğum direnci açıkta yanan ateşe yalnızca gözlerimi dikerek bakmama borçlu olduğumu hissediyordum. Böyle bir şey ne kadar tuhaf da olsa bana iyi geliyor, varlığıma bir zenginlik katıyordu. Kendi yaşam amacıma götüren yolda şimdiye dek edindiğim birkaç deneyime bu yeni deneyimde gelip eklenmişti. Böylesi şekilleri seyretmek, doğanın uz dışı, karmaşık ve acayip şekillerinin üzerine teslimiyetle eğilmek, iç dünyamızla bu şekilleri yaratan doğa arasında bir uyumun varlığı duygusunu uyandırıyor insanda. Çok geçmeden söz konusu şekillere bizim kendi kaprislerimizin eseri gözüyle bakmaya başlıyor, onları bizim yarattığımız nesneler saymak gibi bir ayartıya kapılıyoruz. Bizimle doğa arasındaki sınırın sallanmaya başladığını ve sonunda silinip gittiğini görerek öyle bir ruhla tanışıyoruz ki gözümüzün retina tabakasında oluşan imgelerin dış etkilerden mi yoksa iç etkilerden mi kaynaklandığını bilemez duruma geliyoruz. Başka hiçbir alıştırmada rastlanmayacak kadar basit ve kolay yoldan bizim ne ölçüde yaratıcı sayılacağımızı, ruhumuzun dünyanın yaratılış sürecinde nasıl aralıksız rol oynadığını görüyoruz. Daha doğrusu gerek kendi içimizde, gerek doğada aynı bölünmez tanrı etkinliğini sürdürüyor. Dış dünya batıp gitse bile bizlerden biri çıkıp onu yeniden kurabilir. Çünkü dağ ve ırmak, ağaç ve yaprak, kök ve çiçek, doğada şekillenmiş ne varsa hepsinin örnekleri bizim kendi içimizdedir. Bizim ruhumuzdan kaynaklanmaktadır hepsi. Ve bu ruhun özü sonsuzluktur. Biz tanıyamayız bu özü. Ama her ne kadar biz tanımasak da söz konusu öz, sevi gücü ve yaratıcı güç kimliğinde kendini açığa vurur. Ancak yıllar sonra benim bu sözlerimin bir kitapta doğrulandığını gördüm. Leonardo da Vinci'nin bir kitabıydı bu. Kitabın bir yerinde pek çok insanın tükürüp geçtiği bir duvarı seyretmenin ne iyi ne uyarıcı bir şey olduğundan söz ediliyordu. Leonardo da Vinci ıslak duvardaki o lekelerin önünde Pistorius'la benim ateş önünde hissettiklerimizin aynını hissetmişti. Bundan sonraki ilk beraberliğimizde Pistorius bana bir açıklamada bulundu. Bizler kişiliğimizin sınırlarını her zaman gereğinden çok dar çizeriz. Yalnızca bireysel bakımdan değişik gördüğümüz şeyi kendi kişiliğimizin kapsamı içine alırız. Oysa dünyadaki her şey bizde, bizim her birimizde vardır. Nasıl ki bedenimiz başlangıcı balığa ve hatta ondan da gerilere uzanan bir gelişim sürecinin izlerini kendisinde taşıyorsa, Ruhumuz da şimdiye kadar insan ruhlarında yaşamış her şeyi kendisinde saklı tutar. Yunanlılarda olsun, Çinlilerde olsun ya da Zulularda, şimdiye kadar gelip geçmiş bütün tanrı ve şeytanlar tümüyle bizim içimizde yaşar. İmkan, istek ve çıkış yolu olarak içimizde hazır beklerler. İnsan soyu tükense de geride hiç eğitim görmemiş, yarı buçuk bir yetenekle donatılmış tek bir çocuk bile kalsa, bu çocuk nesnelerin tüm gelişim sürecini yeniden ele geçirebilir. Tanrıları, cinleri, cennetleri, buyrukları ve yasakları, Tevrat'ı ve İncil'i, her şeyi yeniden üretip ortaya koyabilirdi. İyi güzel ama diye itirazda bulundum. Tek kişinin değeri nerede kalıyor o zaman? Madem ki her şey içimizde hazır vardır, daha ne diye bunları elde edeceğiz diye çaba harcıyoruz? Dur orada diye bağırdı Pistorus ateşli bir edayla. Dünyayı yalnızca içte taşımak ayrı bir şey, bunu içinde taşıdığını bilmek ayrı bir şey. Örneğin kaçık biri Eflatun'u anımsatan düşünceler üretebilir kafasında. Helmholtz Enstitüsü'nde okuyan küçük dindar bir öğrenci, Gnostiklerde Yahudilik, Helenizm, Zerdüştlük ve Hristiyanlık gibi çeşitli kaynaklardan bir araya gelmiş olup, Hristiyanlık sonrası ilk yüzyıllarda pek yaygın olan dinsel felsefe akımlara topluca Gnostizm adı verilmekte ve bu akım mensuplarına Gnostik denmektedir. Ve Zoroastrilerde, yani Zerdüşt dininin kurucusu Zarathustra'nın öğretisini benimseyen kimse. Karşılaşılan derin mitolojik ilişkileri yaratıcı bir tutumla kafasında canlandırabilir ama kendisi bunu bilmez. Bunu bilmediği sürede bir ağaç, bir taştır o. Çok çok bir hayvandır. Ama söz konusu bilginin ilk kıvılcımı çaktı mı insana dönüşür. Yolda giden iki bacakların tümüne salt iki bacak üzerinde yürüdükleri, doğuracakları yavrularını 9 ay karınlarında taşıdıkları için insan gözüyle bakmazsınız herhalde. Onlardan ne kadarının balık ya da koyun, ne kadarının solucan ya da kirpi, ne kadarının karınca, ne kadarının arı olduğunu görüyorsunuz sanırım. Doğru. Her birinin içinde insan aşamasına yükselme olanakları saklı yatıyor. Ama ancak bu olanakların sezgisine varılırsa, hatta bir bölümüyle onların nasıl bilinçli duruma getirileceği öğrenilirse, kendilerine sahip çıkabilir. Yaklaşık işte bu türdeydi konuşmalarımız. Dostumun önüme yepyeni bir şey, tümüyle şaşırtıcı bir şey çıkardığı seyrek oluyordu. Ama en sıradanları da dahil, Pistorius'un bütün sözleri hafif, ama sürekli bir çekiç vuruşu gibi içimdeki aynı noktayı dövüp duruyor, zarları üzerimden sıyırıp atmama, içinde bulunduğum yumurtanın kabuklarını kırıp çıkarmama yardım ediyordu. Her çekiç vuruşunda başımı öncekinden biraz daha yukarı kaldırıyor, biraz daha özgürlüğe kavuşuyordum. En sonunda benim sarı kuşum, yırtıcı kuşlara özgü güzelim başını dünyanın paramparça edilmiş kabuğundan dışarı çıkarmıştı. Ayrıca birbirimize sık sık düşlerimizi anlatıyorduk. Pistorius düşleri yorumlamasını biliyordu. Bunun eşsiz bir örneğini şu anda anımsıyorum. Bir düş görmüştüm, uçabiliyordum. Ama öyle ki adeta benim söz geçiremediğim bir güç sert bir şekilde iterek boşlukta ileriye fırlatıyordu beni. Böyle bir uçuş içimde yüce bir duygu uyandırdı. Ama tehlikeli olabilecek kadar yükseklere çıkarıldığımı ve buna karşı bir şey yapamadığımı görünce bu yüce duygu ansızın korkuya dönüştü. Derken yükselip alçalmalarımı nefesimi tutarak ya da nefesimi vererek ayarlayabildiğimi anlamam esenliğe kavuşturdu beni. Bu konuda şöyle söyledi Pistorius. Sizin uçmanızı sağlayan itici güç var ya, bu hepimizin içinde saklı yatan o büyük insanlık hazinesidir. Tüm güçlerin kökleriyle bir birlik ve beraberlik duygusudur. Ama çok geçmeden uçmak korkutur insanı. Tehlikesi işte öylesine büyüktür. Bu yüzden insanların çoğunluğu uçmaktan seve seve el çeker. Yasal düzenlemelerin yol göstericiliğinde kaldırımlarda yürümeyi yeğe tutarlar. Ama siz böyle yapmıyor, yaman bir delikanlıya yaraşır bir davranışla uçmaktan geri kalmıyorsunuz. Ve derken işte o mucizeyi keşfediyorsunuz. Yani söz konusu uçuşu yavaş yavaş denetim altına aldığınızı görüyor, sizi çekip götüren o büyük güce kendi varlığınızdan kaynaklanan ufak ve narin bir gücün, bir organın, bir dümenin katıldığını anlıyorsunuz. Harikulade doğrusu. Böyle bir şey olmadan istemsiz bir biçimde havada uçmak, bunu aklından zoru olanlar yapar örneğin. Böyleleri kaldırımlardaki insanlardan daha güçlü sezgilerle donatılmıştır. Ama bir anahtar yoktur ellerinde, bir dümen yoktur. Dolayısıyla dipsiz derinliklere çakılıp kalırlar. Size gelince Sinclair, siz bu işi iyi beceriyorsunuz sanırım. Bunu yeni bir organla yapıyorsunuz siz. Yani bir solunum düzelticiyle. Tüm derinliğiyle ruhunuzun ne kadar az kişisel olduğunu işte buradan çıkarabilirsiniz. Çünkü bu düzeltici bulan o değil. Düzelticin bir yeniliği yok. Ödünç bir nesnedir o. Bin yıllardan beri vardır. Balıklardaki denge organı, balıklardaki yüzme kesesidir. Ve gerçekten günümüzde hala birkaç balık türü yaşamaktadır ki, yüzme keseleri aynı zamanda akciğer işlevi görür. Ve gerektiğinde solunum görevini bayağı üstlenebilirler. Yani sizin düşünüzde uçma kesesi olarak yararlandığınız akciğer gibidir tıpkı. Hatta Pistorius bana bir zooloji kitabı getirerek o türü azalmış balıkların isimleriyle resimlerini de gösterdi. Ansızın garip bir ürpertiyle geride kalmış gelişim evrelerine ilişkin bir organın içimde çalışmaya başladığını hissettim. 6. Bölüm Yakup'un Savaşı. Tuhaf bir adam olan müzisyen Pistorius'tan Abrakas konusunda duyup işittiklerim burada kısaca anlatılacak gibi değil. Ama ondan öğrendiğim en önemli şey kendime giden yolda nasıl bir adım daha ilerleyecek oluşumdu. O zamanlar yaklaşık 18 yaşında, inanılmaz ölçüde toy biriydim. Bir sürü konuda pek geri kalmıştım ve çaresizlik içindeydim. 3. kaset, 1. yüzün sonu.